Ayrım 22.
Pyotr Stepanovich birdenbire onların yanına seyirtti. Neyi kutlayalım diye sordu. Niçin sizi kutluyorlar Darya Pavlovna? Aa, sakın o şey için olmasın. Kızarmasından anlaşılıyor ki düşündüğüm doğru. Elbette sevimli, erdemli genç kızlarımızı başka neyle kutlayabiliriz? Hem hangi kutlamadan onların yüzü böyle kolayca kızarır? Öyleyse üstüne basmışım. Benimkini de kabul edin. Arkasından da bahsi ödeyin. Anımsarsınız ya, benimle İsviçre'de bahsi tutuşmuştunuz. Ben hiç evlenmeyeceğim diye. Ah bak, İsviçre deyince aklım nerede? Düşünün, buraya yarı bunun için geldim. Unutup gidiyordum. Birdenbire Stepan Trofimovic'e dönerek İsviçre'ye ne zaman gidiyorsunuz diye sordu. Stepan Trofimovic birden bozuldu, afalladı. Ben İsviçre'ye mi? Nasıl? Gitmiyor musun? Evleneceğini yazdın ya bana canım. Stepan Trofimovic, Piotr diye bağırdı. Ne demek Piotr? Görüyorsun işte, bu iş senin hoşuna gidiyorsa, seni memnun edecekse, koşa koşa haber vermeye geldim ki ben hiç karşı koyacak değilim. Sen bir an önce benim düşüncemi öğrenmek istemiyor muydun? İşte yok. Soluk almadan sürdürdü. Aynı mektupla yetiş imdadıma diye yalvararak yazdığın gibi seni kurtarmamı istiyorsan o başka. Her zaman yardımına koşmaya hazırım. Hızla Varvara Petrovna'ya dönerek, gerçekten evleniyor mu Varvara Petrovna? Umarım bir pot kırmadım. Kendi yazdı, bütün kentliler biliyor, herkes kutluyor. Artık o kadar ki kimseyle karşılaşmamak için ancak geceleri sokağa çıkabiliyordum diye. Mektuplar cebimde ama inanır mısınız Varvara Petrovna, hiçbir şey anlamıyorum. Yalnız bir şey söyle bana Stepan Trofimovic, seni kutlamak mı gerek yoksa kurtarmak mı? İnanmazsınız, bir satır yukarıda dehşetli kötümser, bir satır aşağıda memnun. Birincisinde benden bağışlanma diliyor, zaten hep böyledir onlar. Dilini tutup otursa ya, hiç olmazsa hayır. Düşünün, bütün ömründe beni yalnız iki kez görmüş, o da rastlantıyla. Ondan sonra birdenbire üçüncü kez evleneceği anda anlamadığım bir takım babalık ödevleri aklına geliyor, nasıl bilmem. Bana mektup yazıyor binlerce kilometre öteden, aman gücenip darılmasın da rızasını koparayım diye. Rica ederim Stepan Trofimovic, darılmayın. Bu sizin kuşağın en belli başlı çizgisidir. Ben geniş düşünürüm, seni ayıplamıyorum. İsviçre'de işlenen günah diyorsun. Bana ben başkasının günahları için evleniyorum diyor ya da bir başkasının günahları hesabına ya da bu yolda bir nedenle. Kısacası ortada bir günah sözcüğü dönüp duruyor. Genç kız için inci gibi, pırlanta gibi diyor. Arkasından pek doğal kendisinin ona değer olmadığını yazıyor. Kendi sözleri. Sonra kimi günah ya da bilmem hangi durumlar yüzünden onu kiliseye evlenmeye götürmek, oradan İsviçre'ye yola çıkma zorunluluğunu duyuyor. Dolayısıyla her şeyi bırak, gel beni kurtar. Bir şey anlıyor musunuz bunlardan? Ama yüzlerinizden anlıyorum. Elinde mektup, saf bir gülümsemeyle çevresinde toplanan yüzlere ayrı ayrı göz gezdirdi. Gene çam devirdik herhalde. Bu hep yüreğimin temizliğinden ya da Nikolay Vsevolodovich'in dediği gibi pek aceleci oluşumdan ileri geliyor. Ama ben elbet dostlar arasında bulunduğumu düşündüm. Yani senin dostlarının arasında Stepan Trofimovic, senin dostlarının arasında. Gerçekten ben sizin yabancınızım, görüyorum. Görüyorum ki sizin bildiğiniz bir şey var, benim bilmediğim de o şeyin ta kendisi. Çevreye bakınmakta devam ediyordu. Birdenbire Varvara Petrovna ona yaklaştı. Size öyle mi yazdı? Bir başkasının İsviçre'de işlediği günahlar yüzünden evleniyorum. Koş beni kurtar diye mi? Beti benzi kül gibiydi, dudakları titriyordu. Piotr Stepanovic eskisinden daha aceleci bir sesle, İşte görüyorsunuz, anlayamadığım bir yan varsa dedi. Bu biçimde yazdığı için suç kendisinin elbet. İşte mektubu, biliyor musunuz Varvara Petrovna? Mektuplar biter tükenir gibi değil. 2-3 aydan beri de mektup üstüne mektup. O kadar ki artık doğrusunu söyleyeyim, birçoğunu sonuna kadar okumuyordum. Bu safça açıklamamı bağışla Stepan Trofimovic, ama kabul edersin ki o mektupları ben size yazsaydım, ki sen gelecek kuşakları düşünerek yazıyorsun, ben de aynı şeyi yapardım. Bak hele, bak hele, darılma canım. Ne de olsa birbirimize yabancı değiliz. Ama bu mektuba gelince Varvara Petrovna, bu mektubu sonuna kadar okudum. O günahlar, o başkasının günahları, kesinlikle o bizim de işlediğimiz günahlardır. Hem de bahse girerim ki, dünyanın en önemsiz günahlarıdır. Yalnız biz onları şişiririz, bire bin katarak kendimize kahraman süsü vermek için onlardan korkunç bir öykü uydururuz. Hatta asıl bu kahraman görünme sevdası bizi buna yönlendiriyor, anlıyor musunuz? Hesaplarımızda aksayan bir yan var, sonunda doğruyu söylemeli. Kağıt oyununa hiç dayanamayız, bilirsiniz. Neyse, bu konunun dışında. Hoşgörün, çokça gevezelik ettim ama yemin ederim Varvara Petrovna ödümü kopardı. Gerçekten onu kurtarmaya hazırlanıyordum. Sonunda vicdan azabı duymaya başladım. Yani gırtlağına bıçak mı dayadık? Aman zaman dinlemez alacaklısı mıyız? Bir çeyiz parasından da söz ediyor bana. Ama gerçekten evleniyor musun sen Stepan Trofimovich? Mektubun ağız kalabalığı, yalnızca ağız kalabalığı. Üsluplu yazacağım diye de yazılmış olabilir hani. Ah Varvara Petrovna, işte inanıyorum beni ayıplıyorsunuz, hele bu biçimde konuştuğum için. Varvara Petrovna kinci bir sesle, tersine tersine, sabrınızın taştığı belli görüyorum, hiç kuşkusuz, öyle konuşmanızın nedenleri olacak diye cevap verdi. Pyotr Stepanovich'in katıksız imalarını sinsi bir zevkle dinlemişti. Delikanlının bu işte bir rol oynadığı belli oluyordu ama ne rolü? Bunu o sırada bilmiyordu. Yalnız %100 bir rolü vardı. Üstelik oyununu fazla kalabalıkta oynamıştı. Tersine diye kadın yeniden konuşmaya başladı. Bunları söylediğiniz için size borçluluk duyuyorum. Siz olmasanız belki de bunların hiçbirini öğrenemeyecektim. 20 yıldan beri ilk kez gözümü açıyorum. Nikolay Vsevolodovich, demin anlamlı anlamlı bilgilendiğinizi söylemiştiniz. Yoksa Stepan Trofimovich size de mi böyle bir şey yazdı? Zararsız bir mektup aldım, çok zararsız. Hem çok da iştenlikle yazılmış. Varvara Petrovna birdenbire Stepan Trofimovich'e döndü. Şaşırdınız, sözcük bulmaya uğraşıyorsunuz, yeter. Stepan Trofimovich, sizden büyük hizmet bekliyorum dedi. Gözlerinden ateş püskürüyordu. Lütfen bizi yalnız bırakın, bir daha da evime adım atmayın. Kadının henüz geçmemiş olan taze taşkınlığını aklından çıkarmamasını okurumdan rica ederim. Gerçekten Stepan Trofimovich suçluydu. Ama beni en çok şaşırtan onun gerek oğlunu bir an için olsun kesmeyi düşünmediği suçlamaları, gerek Varvara Petrovna'nın aforozu karşısında takındığı son derece centilmence tavrı oldu. Bu ruh gücü ona nereden geliyordu? Şunu biliyorum ki Petruşa ile ilk karşılaştığı anda oğlunun kendisini kucaklayış biçimini gördükten sonra kesinlikle en derin yerinden yaralanmıştı. Derin, gerçek bir acıydı bu. Hiç olmazsa gözleri ve yüreği için. Başka bir tiksinme daha duyuyordu. O da alçaklık ettiğini acı bir dille kendi kendine açıklaması. Bunu sonradan bana bütün içtenliğiyle açıkladı. Gerçek, kuşku götürmeyen bir zaman içinde olsa, inanılmayacak kadar hoppa bir adamı bile kimi vakit ağırbaşlı, sabırlı eder. Dahası var, içten bir acıyla vurulduğu zaman en kusursuz budalalar kimi vakit akıllı oluverirler. Elbet söylemeye gerek yok. Bu sıkıntının bir özüdür. Böyle olunca Stepan Trofimovich gibi bir adamla da aynı şey ortaya çıkmaz mı? İşte bir zaman için elbet kökten bir devrim oldu. Sesini hiç çıkarmadan Varvara Petrovna'nın önünde saygıyla eğildi. Doğrusu da yapacak başka bir şey yoktu. Hemen salondan çıkmak istiyordu ama kendisini tutamadı. Darya Pavlovna'nın yanına yaklaştı. O işin buraya varacağını önceden kestirmişe benziyordu. Çünkü işi bayağı önlemek ister gibiydi. Ürkeklikle kendi kendine bir şeyler söylemeye başladı. Hızlı bir konuşmayla, "Çok rica ederim Stepan Trofimovich, Tanrı aşkına bir şey söylemeyin," dedi. Yüzünde hastalıklı bir ifade vardı, bir yandan da elini ona uzatıyordu. "Bana inanın, size eskisi gibi saygım var. Hakkınızda düşündüklerim gene o kadar değil. Siz de bana karşı iyi şeyler düşünün. Stepan Trofimovich, ben buna pek büyük değer veririm." Stepan Trofimovich genç kızın önünde yerlere dek eğildi. Varvara Petrovna gururla, "Karar senin Darya Pavlovna. Bu işte büsbütün özgür olduğunu biliyorsun. Özgürdün, özgürsün, her zaman da özgür kalacaksın," diyerek sözlerini tamamladı. Stepan Trofimoviç elini alnına vurarak, "Vay canına, şimdi her şeyi anlıyorum," diye bağırdı. "Ama ben ne duruma düştüm şu halde? Rica ederim Darya Pavlovna, bağışlayın beni. Gördün mü bana yaptırdığın işi?" diye babasına döndü. Stepan Trofimoviç duyulur duyulmaz bir sesle söylendi. "Pierre, benimle başka türlü konuşabilirdin değil mi dostum?" Pierre baştan savma bir el hareketiyle, "Hadi canım bağırma, rica ederim," dedi. "Bütün bunlar senin bozuk yıpranmış sinirlerinden. Bağırmakla bir şey kazanacak değilsin. Bağıracağına bana cevap ver. Ağzımda bakla ıslanmayacağını hesap edebilirdin. Ne diye ilk fırsatta bana ağzını tut demedin?" Stepan Trofimoviç derin bir bakışla bana baktı. "Pierre, sen ki burada olup bitenlerden hepsini iyice biliyorsun. Bu iş hakkında bir şey bilmemen ya da bir şey duymaman olanaklı mı?" "Ne, ne? Ne adam bunlar? Yaşlı bir çocuk olmamız yetmez, ayrıca kötü bir çocuk da olmalıyız Varvara Petrovna. Ne dediğini duydunuz mu?" Salonda her yandan bir ses çıkmaya başladı ama bu sırada birdenbire beklenmedik bir şey oldu. 8. Önce şunu belirteyim ki 2-3 dakikadan beri Lizaveta Nikolayevna yeni bir nöbet başlangıcı içinde gibiydi. Annesine söylediğini duymak için kendisine doğru eğilmiş olan Mavriki Nikolayeviç'e hızlı hızlı bir şeyler mırıldanıyordu. Yüzü aceleci ve kararlıydı. Sonunda yerinden kalktı, vakit geçirmeden çıkıp gitmek istiyormuş gibiydi. Hemen annesi de Mavriki Nikolayeviç'in yardımıyla yerinden kalktı. Bununla birlikte her şeyi sonuna kadar görmeden çıkıp gidemedi. Şatov o zamana kadar kendi köşesinde, Lizaveta Nikolayevna'ya yakın bir yerde oturup duruyordu. Onun orada olduğunu herkes unutmuştu. Zaten çoktan çıkıp gitmesi gerekirken nedenini kendisi de bilmeden salonda kalmıştı. İşte şimdi o birdenbire iskemlesinden kalktı, gözlerini Nikolay Visovolodoviç'e dikerek ağır ama güvenli adımlarla salonu bir boydan bir boya geçti ama onun karşısında durdu. Nikolay Visovolodoviç uzaktan onun kendisine doğru yaklaştığını gördü, hafiften gülümsedi. Ama Şatov karşısına dikilince gülmeyi kesti. Şatov onun karşısında hiç söz söylemeden yüzüne dik dik bakarak durunca herkes olacağı sezdi, sustu. Konuşmayı en son kesen Pyotr Stepanoviç oldu. Liza ile annesi salonun ortasında, oldukları yerde durdular. Böylece 5 saniye geçti. Nikolay Visovolodoviç'in yüzündeki küstah, şaşkınlık ifadesi öfkeye dönüştü. Kaşlarını çattı, bu anda birdenbire Şatov uzun ağır kolunu kaldırdı, bütün gücüyle onun yüzünün ortasına indirdi. Nikolay Visovolodoviç vuruşun şiddetinden sendeledi, düşecek gibi oldu. Şatov vuruşunu o bildiğimiz tokat biçiminde, eğer böyle denebilirse, değil başka türlü indirmişti. Bu el ayasıyla vurulan bir tokat değil, tam bir yumruk, kızıl kıllar ve çillerle kaplı, okkalı, kemikli, kocaman bir yumruktu. Burnuna rastlasaydı kırardı ama yanağına geldi, dudağının sol kenarıyla üst dişlerini örseledi. Hemen kan fışkırdı. Sanırım salonda biri bir çığlık kopardı, herhalde Varvara Petrovna'ydı. Bunu anımsamıyorum çünkü hemen arkasından ortalığı bir ölüm sessizliği kapladı. Ona bakarsan bütün bu sahne zaten 10 saniyeden fazla sürmemişti. Bayılmakla birlikte bu birkaç saniye içinde bir sürü şey oldu. Burada okura gene anımsatmalıyım ki Nikolay Visovolodoviç'in korku bilmez bir doğası vardı. Bir düelloda düşmanın silahından çıkan ateşe gözünü kırpmadan bakabilirdi. Kendisi de canavarca bir suskunlukla silah çeker adam öldürürdü. Tokadı yediği zaman ben ondan saldırganı düelloya çağırmasını değil oracıkta öldürmesini bekliyordum. O bu adamı ne yaptığını bile bile iradesini yitirmeksizin öldürecek bir yaratılıştaydı. Bununla birlikte sanırım ömründe bir gün bile insanın ne yaptığını bilmediği o kör öfkeye kapılmış da değildi. Kimi kimi kapıldığı o büyük öfke anları içinde bile kendisini hep tutmasını, düellodan farklı bir yöntemle bir adam öldürürse ağır sürgüne hüküm giyeceğini bilirdi. Böyle olmakla birlikte kendisini aşağılayan her adamı öldürürdü. Hem de bunu umursamadan yapardı. Bu son zamanlarda Nikolay Vsevolodovich'i inceledim. Pek güzel yüreklilikle bana yardım etti. Şimdi bu satırları yazdığım sırada epey şeyler biliyorum. Onu ister istemez masallaşmış ölçüye vuracağım. Örneğin anlattıklarına göre aralıkçılardan Lee'nin işi gücü tehlike peşinde koşmakmış. Dipnot: Aralık ayında Çar 1. Nikolay'a karşı hazırlanan başkaldırı eyleminin elebaşlarına böyle denmektedir. Bundan aldığı zevki hiçbir şeyde bulamazmış, tehlike onda yaşamının biricik ihtiyacı haline gelmiş. Gençken yok yere düello eder, üzerinde bıçaktan başka silah yokken Sibirya'da ayı avlarmış. Sibirya ormanlarında ayılardan daha korkunç oldukları söylenen kürek cezası kaçkınlarına rastlamaktan hoşlanırmış. Kuşku yok ki bu masal kahramanları hem de belki herkesten çok korku duyan insanlardı. Tersi durumda çok daha sakin olur, korku duygusunu doğalarının bir ihtiyacına çevirmezlerdi. Onları çeken şey elbet içlerindeki korkuyu yenmeyi başarmanın zevkiydi. Sürekli zafer sarhoşluğu, yenilmezlik duygusu. İşte onları baştan çıkaran büyü. Bu Lee'yi Sibirya'ya sürülmeden önce açlıkla pençeleşmiş, sadece zengin babasının haksız isteklerine boyun eğmemek için en ağır işlerde çalışarak yaşamını kazanmış. Demek oluyor ki mücadeleyi çok yanlı olarak kabul ediyordu. Karakterindeki sabır ve gücü yalnızca ayı avında ve düello yaparak edinmemişti. Ama ne de olsa o tarihlerden bu yana çok yıllar geçti. Bugünün sinirli, tükenik, karma karışık insanları geçmiş zamanların o yetkin, hareketli kişilerinin can attığı taze, katıksız heyecanların isteğini bile duymuyor. Ben Nikolay Vsevolodovich bugün L.N.'ye yukarıdan bakar, onu hep yüreklilik taslayan bir korkak, bir horozcuk diye de nitelendirirdi. Hoş bunları içinden söylerdi ya. Düşmanını düelloda öldürürdü. Gerek gördüğü zaman ayının üstüne de yürürdü. L.N. gibi hiç korku duymadan aynı başarıyla ormanda yol kesen hayduda da karşı koyardı. Ama bunu öyle yapmak zorunda kaldığı için yapardı. İç sıkıntısıyla, kayıtsızlıkla, hiçbir tat almayarak yapardı. Öfke bakımından L.N. ile dahası Lermontov'la ölçünce Berikin'de pek doğal bir ilerleme vardı. Nikolay Vsevolodovich'in öfkesi belki öteki ikisinin birleşik öfkesinden de beterdi. Ama durgun, soğukkanlı, akıllı denebilecek, bu bakımdan da daha iğrenç, daha korkunç bir öfkeydi. Bir kez daha yineliyorum. O zaman onu kendisine bir tokat vurulduğu ya da buna benzer bir aşağılamaya uğratıldığı zaman saldırganını hemen oracıkta düelloya zorlamaksızın öldürüverecek bir adam olarak bilirdim. Her zamanda ki şimdi hepsi geçip gitmiştir, öyle bilmiştim. Bununla birlikte bu sefer bambaşka, şaşılacak bir şey oldu. O acınacak biçimde yere kapaklanacak gibi olduğu durumdan toparlanır toparlanmaz, yumruğun yanağa vurmasından oluşan o alçakça ıslak bir şeyi yere çarpmasını andıran ses daha kulaklardan silinmemişken iki eliyle Şatov'u omuzlarından yakaladı ama o anda gene iki elini birden geri çekti ve arkasından kavuşturdu. Hiçbir şey söylemedi, gözlerini Şatov'a dikti. Yüzü kireç gibi beyazlaştı ama şaşılacak şey bakışları söndü. 10 saniye sonra gözleri durgun, yalan söylemiyorum, kesinlikle durgun bir hal aldı. Ama rengi korkunç denecek kadar soluktu. Pek doğal, içinden neler geçtiğini bilmiyorum, gördüğüm yalnızca dışıydı. Öyle sanıyorum ki bir insan ateşte kor kızıl olmuş bir demir çubuğu avuçlasa da irade gücünü sınamak için onu elinde sıkıp dayanılmaz bir acıyla 10 saniye bekledikten sonra acıya üstün gelse, bu sanırım Nikolay Vsevolodovich'in bu 10 saniye içindeki katlanışına eşit olurdu. Gözlerini ilk indiren Şatov oldu. Kuşkusuz daha fazla bakmaya gücü yetmediği için indirdi. Sonra ağır ağır yüz geri döndü, salondan çıktı. Ama adımları demin Nikolay'ın üzerine yürürken attığı adımlardan farklıydı. Omuzları çirkin bir biçimde kamburlaşmış, başı düşük, sessiz soluksuz çıkıyordu. Kendi kendine bir şeyler konuşuyor gibiydi. Herhalde bir şeyler mırıldandı. Kapıya doğru giderken bir şeye çarpmamaya özen göstererek yürüyordu. Kapıyı şöyle bir araladı. Bu aralıktan bayağı sürünerek yan yan geçti. Çıkarken başının arkasında dimdik olmuş bir tutam saç göze çarpıyordu. O çıktıktan sonra bütün odadakilerin seslerinden önce korkunç bir bağırtı duyuldu. Yelizaveta Nikolayevna'nın bir eliyle annesinin omuzunu, bir eliyle de Mavriki Nikolayevich'in kolunu yakaladığını, onları peşi sıra salondan dışarı çıkarmak için 2-3 adım attıktan sonra düşüp bayıldığını gördüler. İkinci kısım. Birinci bölüm. Gece. 1. Aradan 8 gün geçti. Her şeyin geçmişe karıştığı, benim de şu satırları yazdığım şu anda artık işin iç yüzünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ama o zaman bir şey bilmiyorduk, bu yüzden de pek doğal ki birçok nokta bize tuhaf görünmüştü. İlk zamanlar Stepan Trofimovich ile eve kapanıp oturduk, olayları korkuyla uzaktan izledik. Ben arada sırada dışarı çıkıyor, eskiden olduğu gibi dostuma sağdan soldan bilgiler toplayıp getiriyordum. O bunlarsız edemezdi. Kentte söylemeye gerek yok, çeşitli söylentiler dolaşıyor. Tokattan, Liza'nın bayılmasından, pazar gününün öteki olaylarından başka bir şey konuşulmuyordu. Ama şaştığımız bir yan vardı. Nasıl olup da bütün bu şeyler böyle çabuk, bu kadar da noktası noktasına duyuluvermişti. O gün orada bulunanlardan hiçbirisinin bu işi çevreye yaymakta ne bir çıkarı ne de ihtiyacı vardı. Hizmetçiler de salonda değildi. Olsa olsa Lebyatkin dilini tutamamış olabilirdi. Bunu da öfkesinden yapamazdı. Çünkü o zaman büyük bir korkuyla dışarı çıkmıştı. Düşmana karşı duyulan korku öfkeyi de yok eden bir duygudur. Olsa olsa bunu dilini tutamadığından yapmıştır diyebilirdik. Ama Lebyatkin o günün ertesi kız kardeşiyle birlikte sırolu vermişti. Tası tarağı topladığı gibi Filipovların evinden çıkıp gitmişti. Sanki yer yarılmış onları yutmuştu. Maria Timofeyevna'dan bir haber alayım diye evine gittiğim Şatov bana kapıyı açmadı. Bir haftadır evinden dışarı çıkmıyordu sanırım. Hatta kentteki işini gücünü bile yüzüstü bırakmıştı. Salı günü gitmiştim. Kapısını vurdum, ses vermedi. Ama kesinlikle evinde olduğunu biliyordum. Bir daha çaldım. Nitekim bir an sonra içeride bir gürültü oldu. Herhalde kar yolasından aşağı atladı. Paldır küldür yürüyerek kapıya dek geldi. Şatov evde yok diye bağırdı. Çaresiz döndüm. Stepan Trofimovich'le bir ihtimal üzerinde durduk. Bu yüreklice tahminimiz yüzünden epey korku duymadık değil hani. Ama birbirimize destek vererek sonunda şu ihtimali benimsedik. Kentte çalkalananları Pyotr Stepanovich ortaya yaymış olabilirdi.